Ferhat ve Ecem'le Laf Lafa başlıyor.
Türkiye'nin en çok dinlenen podcast programında, dinle aplikasyonunda Ecem ve Ferhat'la Laf Lafa hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta çok kıymetli, çok değerli, inanılmaz güzel bir isme yan yanayız. Hepinizin yakından tanıdığı ve çok sevdiği, ana haber bültenlerinin de en çok aranan ismi. Tabii onu en çok sesinden tanıyoruz. Duyunca siz de bana hak vereceksiniz. Sevgili Cem Öğretir bizimle. Hoş geldin abi.
Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden bir yer. Artık beni böyle tanıyorlar.
Evet.
Nasıl abi bu böyle tanınmak, hani bu sesle nasıl bir duygu böyle? Ben de yıllardır, çocukluğumuzdan beri biz seni böyle tanıyoruz.
Bu o ses kadar güzel bir şey ki bazen yüzünüzü tanımıyorlar ama sesinizi tanıyorlar. Bu bir avantaj.
Evet.
Mesela daha dün yaşadığım bir durum. Beni hiç izlememiş ama bir şekilde hayatı boyunca belki ailesi izlemiş ya da arkadaşlar sohbet ederken televizyona açık kalmış ama bir şekilde kulağa işlemiş, yani zihne işlemiş bir ses bu. Benim için çok büyük avantaj. Çünkü bunu duydukları zaman insanlar böyle, bazıları çocukluğuna gidiyor, bazıları inanılmaz saygı gösterecek bir pozisyonu geçiyor. Benim için çok büyük avantaj aslında.
Ama şimdi sesin diyaframı da öyle güzel geliyor ki böyle insan böyle, az önce Ecem dedik ya, benim mikrofonu kapatsak, ben konuşmasam.
Gerçekten.
Siz yayına girseniz, ben otursam, Cem Bey konuşsa ben dinleyeceğim.
Her sesin kendi karakteristiği vardır ve geliştirilebilir.
Evet.
Yani bence hiç bunun için kendinizi böyle geri planda tutmaya gerek yok. Bence atak olmalısınız. Çünkü ses dediğimiz şey aslında geliştirilebilen ve çok rahat değiştirilebilen bir unsur. Dolayısıyla bence üzerine hiç çekinmeye gerek.
Ben mesela bas baritonum. Tonlarda ben dublaj çalışıyorum mesela. Ben de bas baritonum.
Ben dublajı.
Abi sen zaten muhteşem bir eğitim veriyorsun bu konuda. Birçok başarılı öğrencilerim
yani
var. Benim ortak dostlarım var.
Vermiyorum elbette. Üstadlar onların yanında, benim esamem okunmaz ama.
Estağfurullah.
Diksiyon, beden dili, etkileşim konusunda arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz, benden talep edenlere.
Benim çok yakın arkadaşlarım var böyle çünkü. Hayatlarında en keyif aldıkları dönem. İşte Cem Bey girdiği zaman biz başka bir eğleniyoruz. Bize başka bir seviyeye geçiyoruz falan diyorlar. Bu duyguyu nasıl geçiriyorsun abi oraya?
Öyle, bu bir enerji aslında. Yani hep öyle derler ya, senden enerji aldım. Senden enerji alamadım.
Enerji
gerçekten böyle
geldi.
Bir şey var. Çünkü yaptığınız işi severek yaparsanız bu enerjiyi bir şekilde yayıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz.
Evet.
Ben anlatırken çok eğleniyorum ve o eğlence karşı tarafa da yansıyor. Bir de şuna inanıyorum. Didaktik bir öğrenme biçimi insanın zihninde kalmıyor. Kendinizi düşünün. Lisede, ortaokulda mesela sevdiğiniz öğretmenleriniz hangileriydi?
Benim müzik. Ben hep müzikte iyi anlaşıyordum. Çünkü hep şarkı söylüyordum.
Hep şarkı söylüyordum. Bir de şu var. Eğleniyordun yani.
Tabii çok eğleniyordum.
Eğlence söz.
Evet, evet.
Sende duygu yaratması gerekiyor. İnsanın öğrenebilmesi için onun bir duygusal karşılığının da olması lazım.
Evet.
O duygusal karşılık yoksa zihinde çok kalıcı olmuyor. Öğrenmeyi iki şekilde yapıyoruz. Tekrar ederek ya da sizde duygusal bir karşılık yaratması lazım o verilen bilginin. Eğer duygusal karşılık yaratıyorsa tam olarak o bilgiyi alıp özümsüyorsunuz. Ya da tekrar ediyorsunuz. Şimdi biz çoğu bilgiyi aslında ortaokulda, ilkokulda, lisede hep tekrar ederek öğrendik ve bizde bir duygu yaratmadı. Ama sevdiğimiz öğretmenlerin çoğu bizi eğlendiren ve gerçekten orada bir duygu yaratan öğretmenlerdi. Bu duyguyu hep iyi bir şey olarak algılamayın lütfen. Olumsuz duygularla da çok.
Tabii evet.
Bu beynimizin bir öğrenme biçimi aslında.
Ya bir de şey fark ettim bilmiyorum ama biz mesela bugüne kadar çok güzel konuklar aldık. Sizden değerli olmasa onlar da çok kıymetliydi. Ben ilk defa heyecanlıyım, farkında mısın?
Ben böyle tutuldum hani, bilmiyorum. Bekliyorum.
Ben ilk defa heyecanlıyım. Ben ilk defa heyecanlıyım mesela.
O genelde olan bir efekt. Nedeni de şu.
Çok sevdiğimiz isim olunca böyle oluyor.
Sevmenin yanında şöyle bir şey de var. Bu işte hani uzun yıllardır dinlediğiniz, acaba ben konuşurken bir hata yapar mıyım diye düşünüyor olabilirsiniz.
Kesinlikle evet.
Sizin gerisinde öyle bir şey var. Zihninizin gerisinde öyle bir korku olabilir, endişe olabilir. O endişe sizi heyecanlandırıyor belki.
Atlayın.
Ya evet, ilk defa mesela yani. Diyorum ya, o kadar çok şey olmasına rağmen bugüne kadar mesela ben insanlara şey diyorum böyle, ya beni görünce heyecanlanıyorsun falan yapıyorum. Alay ediyorum böyle. Şimdi bunu unutuyorsun tamam mı? Bunu unutuyorsun. Bu sahneyi siliyor. Şimdi ben heyecan yaptım böyle acaba. Soracağım bütün soruları unutuyorum ve sürekli ekrana bakıyorum. Acaba tekrar unutur muyum? Tekrar zihnimden geçer mi diye.
Bence rahat olun. Evet. Çok güzel bir söz bence. Rahat olmak. Aslında çok da zor da değil.
Evet.
Çünkü o sizin karşınızdaki insana ya da karşınızdaki duruma ne anlam yüklediğinizle ilgili bir mesele.
Evet.
O meseleyi gözünüzde çok büyütürseniz mutlaka heyecanlanıyorsunuz. Ben yine öğrencilerime mümkün olunca anlatmaya çalışıyorum. Sahneye çıkarken lütfen o kadar gözünüzde büyütmeyin. Sadece eğlenmeye bakın. Bir hocamın tavsiyesidir. Ben mesela sesimi hala öyle kullanan arkadaşlarım var. Zaman zaman görüyorum. Ben de öyle kullanıyordum. Ben de ses farı göstermek istiyorsun çünkü.
Evet.
Hep şöyle konuşuyorsunuz. Ya merhaba, nasılsınız? Aa, dublajdan geliyorum falan gibi. Şimdi bazı arkadaşlarım benimle konuşurken bunu yapıyorlar. Diyorum ki rahat ol, sesini bırak. Çünkü asıl olan şey aslında sesin tonundan daha çok
samimiyet. Oyun,
oynamak, sesinizle evet. Oynamak. Samimiyetinizi gösterebilmek, doğallığınızı gösterebilmek ya da yerine göre bir oyuncu gibi o sesinizi kullanabilmek. Ben haberde bunu yapmaya gayret ediyorum beden diliyle, ses tonuyla. Belki de onun için pek çok kişi beni takip ederken hoşuna gidiyor. Çünkü
evet evet doğru.
Ben anlamına göre mutlaka beden dili ya da ses tonu kullanmaya gayret ediyorum. İşin içinde birazcık da oyunculuk var, onu da söyleyeyim.
Ama yakışıyor abi sana ya, böyle ne bileyim. Biz mesela şey olmuyor mu mesela, hani inanılmaz bir yorgunluk aslında. Bakıyorum şimdi kendimi düşünüyorum. Hani senin yerinde olsam ne yaparım acaba diye. Yani şimdi Türkiye'nin çok önemli bir kurumunda yıllardır çok önemli bir görevi yerine getiriyorsun. Kimi zaman ağlıyoruz, kimi zaman gülüyoruz. Kimi zaman çok mutlu ediyorsun bizi. Yani o efordaki, o geçirdiğin o saatler, o zamanlar, ailene zamanın kalıyor mu? Yani nasıl yetişiyorsun? Enerjini nasıl koruyorsun?
Bu bir dengeye kavuştu ama daha yeni. Yani emekli olduktan sonra ben bu düşünceyi EYT'den emekli olduktan sonra, yaşım 51.
İmkansız.
EYT'den emekli olduktan sonra bunu sağlayabildiğimi düşünüyorum. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Mesleklerimiz, kazandığımız para, yaşam tarzımız, bunların hepsi bir şekilde tabii ki kazandığınız para ve statünüzle ilgili. Hı-hı. Ama aile dediğiniz kavram öyle çok kolay elde edilebilen ve sürdürülebilen bir kurum değil. Dolayısıyla ailem benim için öncelikli her zaman. Yani herhangi bir toplantıda bile olsan kızım aradığında, hı-hı, ne olduğu hiç önemli değil, o telefonu açar.
Şey zaten eşiniz de yine aynı sektördesiniz, yine aynı ara. O da
tabii.
Bir başka güçlü kurumun başka güçlü bir sesi.
Biz bir denge
çatışıyor musunuz böyle Cemal Bey?
Çatıştığımız zamanlar oluyor. Nasıl oluyor? İşte bir haber konusunda aynı fikirde olmuyoruz. Veya bir sunum konusunda aynı fikirde olmuyoruz. Mümkün olduğunca onu da sessiz ve sakin bir şekilde halletmeye çalışıyoruz, ikna yoluyla. Çünkü bizim temelimiz aslında müzakere. Yani insan iletişiminin temeli müzakere. Biz hep müzakere ederek bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Mesela çok kavga etmeyiz. Aslında ediyoruz da müzakere boyutunda kavga ediyoruz.
İki haber sözünü. İki tane haber sunucusu karşı karşıya. Hayır canım, sen bu akşam bunu yanlış sunmuştu ya da bu yanlış bir sunum.
Mesela iki kurum farklı şekilde bakabiliyor aynen.
Evet
yere.
Doğru.
Dolayısıyla onu tartışabiliyoruz. Hani ben diyorum ki böyle böyle baktık biz meseleye, bu açıdan baktık. O da diyor ki yok canım böyle şey olur mu diyor.
Ben de Mekose sizinle inandım. İkinizle.
Fikir ayrılığınız oluyor. Çok normal. Olması da lazım zaten.
Bu arada Seda Hanım'dan konu açılmışken TOG'un açılış gecesinde birlikte sahne almıştınız. Sahnede birlikte sunuculuk yapmıştınız. Peki bu sizin için nasıl bir his?
Biz pek çok sunuculuğu beraber yapmaya gayret ediyoruz aslında. Teklif gelirse.
Ha, lezzetli.
Tabii. Yani şöyle, evdeki uyumu bir şekilde oraya yansıtıyoruz. Eğer o sunum çok resmi bir sunum değilse, aile hayatımızdan da bazı kareleri eğer yansıtabileceğimiz, anlatabileceğimiz bir törense, biraz rahat bir törense çok güzel oluyor. TOG böyleydi mesela.
Evet.
Çünkü TOG bir aile otomobili adıyla çıktı. Daha doğrusu otomobil demeyelim ona. Hani akıllı araç.
Ülkemizin gururu.
Dolayısıyla da orada biz kendi ailemizden bazı kareler, bazı anlar, bazı küçük sohbetleri yapabildiğimiz, orada da tekrar edebildiğimiz için bence güzel bir tören oldu. Bunu yapabildiğimiz yerlerde beraber çok iyi çalışıyoruz.
Çok
Seda'yla. O ilişkiyi sahneye yansıtmak çok iyi gerçekten.
Evet.
Zaten TOG töreni bizim için ayrı bir başlangıç.
Ben izlemedim ya onu. Vallahi ben bir şey kaçırmışım.
Evet, Seda'ya söylediği bir sözde çok meşhur oldu.
Bayağı.
Özür dilerim. Hatırlayayım. Ne söylemişti? Vallahi bir sormuş gibi olacağım çünkü gerçek
yok,
izlemedim.
Yok. Seda senin karın mıydı diye.
evet hatırladım bunu.
Çünkü,
tabii. Senin eşin şey, evet, Seda yok, senin karın mıydı ya falan diye böyle bir tepkiyle.
O, hani böyle Karadenizli şivesiyle
evet,
tepkisiyle arabadan çıkar çıkmaz öyle bir soru sordu. Bende de mikrofon var. Bütün Türkiye duymuş. Biz farkında değiliz tabii o anda. Yani çok kişisel bir sohbetti o. O kişisel sohbet tüm Türkiye'ye yayıldı.
İşte orada da sizin ne kadar samimi bir insan olduğunuz bir kez daha.
Şöyle bir şey oluyor. Mesela ben seminerlere falan gittiğimde insanların yüzünde onu sormak istediklerini anlıyorum. Ve seminere ya da toplantıya başlamadan önce evet sevgili arkadaşlar aklınızdaki soruyu yanıtlayayım, Seda benim karım diyorum. Onu o şekilde kapatıp sevgilerimize barıştırıyorum.
Peki Cem Bey, ekrandayken değerli izleyicilerle nasıl bir bağ kuruyorsunuz?
İşte orası en zor kısmı.
Evet.
Çünkü şöyle bir şey var. Anlık bir geri dönüşü alamadığımız için biz. Gerçi sosyal medya çok kuvvetli bu konuda ama o anda da insanlar pek yazmayabiliyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Ertesi sabah biz bir tablo alıyoruz elimize. O tablo rating tablosu. Kimin bizi ne kadar izlediğini hatta 0-5 yaşa kadar 5-11 yaş aralığı gibi işte A'si, A'sı, C'si, D'si toplumun bütün katmanlarının bizi ne kadar izlediğini görebiliyoruz. O bir karne. Her sabah biz karne alıyoruz. Dolayısıyla o karne bizi çok etkiliyor. Tabii ki etkiliyor. Çünkü çalışma yöntemimizi, verdiğimiz haberin içeriğini, sunma biçimimizi çok etkiliyor. Ben de ona göre şekil almaya gayret ediyorum. Yani bir manada hani şöyle düşünürsek çok belki doğru olmayacak ama müşteri sizden ne istiyorsa ona göre bir şeyleri şekillendiriyorsunuz. Evet. Tabii kendi karakterinizden ödün vermeden. Çünkü kendi karakterinizden ödün verirseniz bu sefer de seyircinin her istediğini vermiş olursunuz. O da sizin kimliğinizi bozar.
Evet, çok doğru, evet.
O kimliği satabileceğimiz ama belli noktalarda kendi izleyicimizle bir ilişki kurabileceğimiz hareketleri, beden dilini, ses tonunu, haberleri seçmeye gayret ediyoruz.
Çok güzel.
Ama şey ya, bazen de hani burada işin yine bir zorluk tarafı ortaya çıkıyor. Şimdi çok güzel bir şeyi anlatırken iyi güzel ama hani mesela inşallah hiçbir zaman yaşamayalım bunu, hiç istemem. Bazen böyle çok üzücü haberler de alıyoruz. Mesela vataniye görevlerini yapan işte oradaki çocuklar, oradaki büyüklerimiz, kardeşlerimiz. Öyle bir noktada o duygu, o an nasıl bir his kaplıyor sizi? Ya ben en çok mesela bütün sunucu arkadaşlarım, abilerim bunu soruyorum. Evet, haber sunmak tamam ama bir anda yani o önde belirlen o isim, yani o hani ülke topraklarımızdan bir fidanın kopması, yani o duyguyu da nasıl toparlıyor? Sonrasını çok iyi toparlıyorsun. Nasıl oluyor bu?
Ben deprem için de geçerli mesela.
Evet.
Yani deprem için de geçerli. Her türlü kötü olay için aslında geçerli. Yani bir insanın ölümünü, hele de bir çocuğun ölümünü sunmak, bir şekilde anlatmak gerçekten çok sıkıntı verici. O biraz aslında şey gibi galiba, ben onu öyle tarif etmeye gayret ediyorum. Şimdi genel cerrahi uzmanısınız.
Evet, doktor.
Ve doktorsunuz. Babanız, anneniz, eşiniz. Genelde tabii bu ameliyatlara bildiğim kadarıyla doktorlar girmiyor ama diyelim ki mecbur kaldınız. Ve ameliyatı yapmak zorundasınız. İşte o soğukkanlığı biraz korumak gerekiyor. Bu duygusuz olmak demek değil, yanlış evet. Anlaşılmasın. Zaten sesimizin tonunda onu anlatırken...
Yok, ben yaşıyorum onu.
Zaten görürsünüz. Bu aslında çok sık yaşadığımız bir duygu olduğu için ne yazık ki. Yani bu ülkede evet, çok acılar yaşandığı için. Onları anlatmak o kadar da zor değil. Sadece bunu doğru vurgu, doğru tonlama ve böyle ajite etmeden çok fazla da hani bizim meslek ağzımızda şöyle bir şey vardı. Dalağını yarmak diye.
Evet.
Hani duyguyu çok da ajite etmeden, dibine kadar sömürmeden bunu yapabilmek lazım. Bazen sömüren arkadaşlarımız oluyor. Şimdi bu da bir yöntem. Ben onları eleştirmiyorum.
Bu bir kargaşa yaratıyor bence şeye. Ben karşıyım ona.
Daha fazla, ben haberi daha çok yaşıyorum. Şimdi iki tür aslında sunum tarzı var artık. O çok netleşti. Birincisi habere biraz mesafe koyan ve haberi habermiş gibi anlatmaya gayret eden bir tarz var. Bir de çok içinde yaşayan bir tarz var. Şimdi ikisi de olabilir. İkisinin de alıcısı var. İkisi de bir şekilde izleyici tarafına
kabul ediliyor. Evet, doğru.
Dolayısıyla ben biraz daha duyguyu saklamak değil ama duyguyu o kadar da acite etmeyen tarafta olmaya, toplumu kamplaştırmamaya gayret eden, bir dil kullanmaya gayret ediyorum.
Evet, bölmeden, bölücülük yapmadan.
Buysa bunu yapmaya gayret ediyorum ama benim de duygularıma kaptırdığım çok zaman oldu, onu da söyleyeyim. Onu da itiraf etmek lazım. Ama onu toparlamanız lazım. Yani bunu çok uzun süre devam ettirmemek gerekiyor. Zaman zaman ekranda gözyaşlarına kapılan arkadaşlarımız var. Çok doğal, çok normaldir.
Ben haberleri izleyemiyorum artık ya. Uzun
ama şöyle
oldu.
Bir şey var. Onu mesela 3 dakika yaparsınız, 5 dakika yaparsınız ama 15 dakika boyunca ekranda ağlayıp haber sunarsanız orada da haberciliğinize zarar vermeye
evet, çok doğru.
Onun dengesini kurmak lazım.
İşte zaten zannedersem de profesyonellik burada başlıyor. Evet. Yani burada çünkü bir doktor dediğiniz gibi az önceki benzetme çok evet. Doğru bir benzetme. Bugün her ne kadar bir hayat kurtardığınızda bunu anlatmak çok mutlu, inanılmaz huzur verici olsa da bazen acıları da aynı psikolojide, aynı noktada
evet, yönetmek gerekiyor. Çünkü ertesi gün yine ameliyat yapacağız.
Evet, yine aynı şeyler. Bizim ülkemizde de gerçi bu sürekli tekrarlanan bir şey. Peki abi, şey soracağım. Aslında bunu dün öğrendim. Ben bilmiyorum. Senin hakkında birçok şey biliyorum. Bunu ilk defa öğrendim. Kalıcı bir kulak çınlaman var.
Evet.
Peki o hani işte sürekli o kulakta o kulaklık, işte içeriden sürekli böyle direktifler, bazı nokta, o oradaki denge
şöyle bir
bozmuyor.
Şey, o müzikle başladı. Daha doğrusu müzikle başladı demek çok yanlış burada. Müziği suçlar gibi oluyorum ama hayır. Aslında sahnede...
Aa, sahnede monitör... mi yaptın?
Evet. In-ear monitör kullanmadım hiç. Ve belli bir süre ben rock müziği çok seviyorum. Ve CNN Türk döneminde çalışırken oradaki görevimi bitirdikten sonra Taksim'de sahne almaya çıkıyorduk. Bir Son Haber diye bir grubumuz vardı, habercilerden oluşan. Bir hafif video gösterisiyle başlıyorduk, sonra sahneyi yapıyorduk. Bir akşam olması gerekenden daha fazla sahnede kaldık. Bir arkadaşımızın düğünü vardı, o da bir haberciydi. 2 saatlik sahneyi yaptıktan sonra onlar geldiler, eğlenceye katıldılar. Biz programı bir daha yaptık. Ve 1,5 saat fazla yapınca tabii basık da bir mekandaydık. In-ear monitör de kullanmayınca, kulak içi monitör kullanmayınca da ertesi sabah uyandım ve hiçbir şey duymuyordum. Hemen doktora koştum. Dedi ki ciddi bir şey hasarınız var, kulak hasarınız var. İç kulakta hasar olabilir. Hemen bana bir kortizon tedavisi, arkasından hiperbarik oksijen tedavisi, biliyor musunuz ne? Suyun altındaymışsınız gibi giriyorsunuz bir tüpün içine.
Evet.
O tüpün içinde yaklaşık 2 saat kadar kalıyorsunuz. Her gün 5-6 defa bunu yaptık. Dolayısıyla o şey kaldı. Duyma kaybım ortadan kalktı, onu kurtardık ama çınlama kaldı. Ona da tinnitus deniyor ve aslında pek çok
ya normalde de var mı yani böyle tabii, mesela normalde duyuyorum mesela. Duyuyor musun şu
tabii.
An mesela?
Bir yani herkesin frekansı farklı ama çok incecik bir ses sürekli kulağımın içinde var.
Beni çok sinir ederdi ya böyle
çok
bir şey.
Çok sinir ediyor. İlk iki ay aslına bakarsanız.
Çok naif bir adamsın çünkü yani. Benim mesela
duvarlara vurmak istiyorsun.
Ya işte çok ne kadar sinir bozucu bir şey.
Sonra psikolojik olarak ben buna alıştım.
Evet.
Şu anda mesela ancak konuşulduğu zaman duyuyorum. Onun dışında onu zihnim reddediyor bir şekilde.
Ha, onu zaten ertelemiş oluyorsunuz.
Tabii. Yani.
Ya bu işte. Bu
mesela
da...
James Hetfield'de de var. Metallica'nın solisti ve gitaristinde. Pek çok rock müzik.
Ben çok rock müziğiyle ilgileniyorum.
James Hetfield'a benzettim bu arada Metallica falan. Biraz konuyu abartmış olabilirim. O kadar iyi değildik.
Peki bu arada Cem Bey, rock müzik seviyorum dediniz. Hayranlığınızdan bahsettiniz. Motor kullanmayı da çok seviyorsunuz.
Evet, ikisini bir araya getirmiştim evet. Bir dönem.
Bir de yani motor da motor yalnız. Ben Cem abi gördüm de motor da motor yalnız. O Harley bir tane.
İlk Harley Davidson'la başladı bu iş tabii. Rock müzik ve Harley Davidson aslında ikisi bir arada gerçekten iyi bir kombinasyon. Yani en azından belki de işte filmlerden etkilenmiş.
Bir çökük motorum vardı senin.
Evet var.
O değil mi? Harley Davidson.
Sonra Honda'ya geçtim. Kazayı da Honda'yla yaptım.
Benim de Hayabusa'm var. Garajımda öyle bekliyorum.
Bence de beklesin. Güzel. Bence evine koy.
Hayır bende de ben 2006'da Akçay'da uçmuştum böyle sağlam bir şekilde. Bir 18 gün falan komada kaldım. Ondan sonra mesela motorlarıma bir mesafe koydum falan derken bir dönemden sonra 2012'lerde bir Hayabusa macerası oldu bende. Sonra bir arkadaşımı kaybettim. Sonra öyle duruyor. Ben uzun bir zamandır duruyor kendisi.
Benim kazandan sonra da pek çok kişi motoru bıraktı. Benim yakın çevremde. Biz bir gruptuk aslında. Çoğu bıraktılar.
O dönemlerini biliyorum ya gerçekten.
Yani 3 ay kadar hastane maceram oldu. Yani ev ve hastane, ayağa kalkma, tekrar iyileşme süreci. Ama o da benim için inanılmaz bir aslında güç gösterisiydi kendi adıma. Kimse için değil. Ayağa kalkacağım ve tekrar hayata döneceğim macerası oldu. Meydan okuması oldu benim için. Onu da başardık bir şekilde.
Peki herkesin merak ettiği bir şey soracağım abi. Ben de çok merak ediyorum ama bunu samimi duygularınla ifade edeceğini de çok eminim. Burada çünkü istediğin gibi bizim podcast'in en güzel özelliği. Hem samimi istediğin şeyi konuşabiliyorsun. Burası çünkü hani bizim normal noktalarda herhangi bir erişim engelimiz falan hiçbir kuralım burada yok. Aslında bu podcast'in normalde mesela yurt dışında biliyorsunuz bir dönem mesela Biden döneminde Trump sürekli onu her yerden engellemişti. Hani bütün kanallardan onu engellemişti ve konuşamıyordu. Burada da Biden'ın altyapıdaki ekibi de çok hareket ve çok mantıklı bir şeyde bulundular. Mesela sürekli podcast programlarına katılıyordu. Oradan bütün haberciler de oradan çekiyordu. Bu sefer Trump'ın engeli ortadan kaldırılmıştı. O yüzden podcast bizim dünyamızda çok farklı bir yer açıyor. Bir de hayatımızda da artık yeni jenerasyon artık tabii siz de yeni artık yavaş yavaş buraya doğru geleceksiniz diye düşünüyorum.
Şöyle eşim mesela çok podcast dinliyor. Ben mesela hiç dinlemiyorum.
Çok eğlenceli ama bak bir başla.
Yok, tahmin ediyorum. Hatta ben aslında kendi podcastlerimi de yapmayı düşündüm bir de. Beden diliyle ilgili.
Muhteşem olur.
Ilgili. Çünkü çok büyük bir arzu ve istek var gençlerde. Çünkü sosyal medyayı herkes kullanıyor artık. Ve daha iyi Türkçe kullanayım işte. Daha iyi ifade edeyim kendimi. Kısa zamanda daha iyi şeyler söyleyeyim. Beden dilimi iyi kullanayım diyen çok insan var. Ben de düşünüyorum yani.
Vallahi bize rakip olacaksın gibi geliyor ama neyse biz de artık ne yapalım artık idare edeceğiz. Biz büyüklerimizi görünce biraz böyle bekliyoruz. Hayır ama podcast dünyası seni özler abi sever. Ben mesela arabamda giderken mesela dinlerim mi? Uzun bir yolda çıksam, uzun bir yolculuk yapsam direkt yapacağım şey seni açıp
şöyle
dinlerim.
Şöyle şeyler yapacağım mesela. Uyumayacağız. Gözlerin tamamen yol.
İşte bak, bu uykumu... bu biraz uyku modunu alır bizi ama neyse abi. Şimdi
ben de şarkı diyeyim.
Mesleki hayatına şimdi bu mesela bu dünyanın içine girmeye nasıl karar verdin? Yani seni çocukluğundan hani hepimizin çocukluğunda şey vardı ya. Ben büyüyünce birçok saçmalık pilot olacağım der. Biri doktor olacağım, biri hemşire olacağım der. Böyle gider. Ne oldu abi? Cem Öğretir nasıl giydi bu sektörü? Tam göbeğinde hayatımızın merkezine.
Bir fotoğrafım var. 2,5 yaşındayım. Kulağımda kulaklık var, elimde mikrofon var.
2,5.
Evet. Babamın bir kayıt cihazı var. İşte kayıt yapıyorum. Aynı böyle buradaki sisteme benzer bir şey. Tabii daha daha iptidai.
Evet tabii o dönemin yaratmış olduğu bir şey.
Ama kulağımda kulaklık elimde annem şeyi diyor. Bizimle röportaj yapardı. Dolayısıyla aslında oradan belki de bir şekilde.
2 yaşındayken bile yani.
2,5 yaşındayım. 2,5-3 yaşlarında.
Ya 5 yaş bile desen şaşırtıcı bir şey abi. Zaten 2,5
yani ben mikrofonu uzatıyorum. İşte bir şeyler. Bir de ben İngiltere doğumluyum.
Evet.
İngiltere doğumlu olduğum için oradaki teknolojik imkanlar biraz daha farklıydı tabii Türkiye'dekine göre. Babam o zaman bir işte kayıt cihazı, güzel bir mikrofon ve kulaklık almış. Kendi sevdası aslında bu. Bir şekilde hani müzik dinliyor veya kayıtlar alıyor. Ki o zaman mektup yerine ses kaydı gönderilmiş biliyor musunuz? Ki bende var. Mesela ailemize bir kaset doldurmuşuz. İşte benim sesim var, annemin sesi var. Merhabalar, nasılsınız? Biz çok iyiyiz.
O zaman da sesim böyleydi deme şimdi yani. Haberin merkezinden. O zaman böyle değil yani. Bir çiğ nedir böyle bir tık daha.
Babamın ikisi de çok güzel Türkçe konuşurlar.
Aa, işte bu her zaman eğitim benzerdi. Eğitim işte tabii eğitim de. Başka bir şey.
0-3 yaş arası çok önemli. Yani duyduğunuz dil hangi dilse o dil eğer 0-3 yaş arasında iyi konuşuluyorsa sizin temeliniz iyi atılıyor. Çünkü 3-6 yaş arası artık bunu hayata geçirme ve bilinçli kullanma dönemine geliyoruz. 6 yaşından sonra okulda arkadaşlarımızla bir öğrenim dönemine giriyoruz. 0-3 yaş çok önemli. O dilin kodları bir şekilde yerleşiyor. Yani dolayısıyla aslında çocukluğumdan itibaren böyle bir sevdam var. Sonra lisedeyken esasen sahnede olma arzusu başladı bende. Çünkü bir tiyatro koluna girdim. Bu arada ilginç bir şekilde yazmayı da çok seviyordum. 23 Nisanlarda...
Bir kitap yazıyor falan düşünür müsün mesela?
Hala yazmaktayım.
Ha yazıyoruz tamam.
Yazmaktayım. Buradan... Son 6 yıldır yazıyorum.
O zaman bunu ilk kez biz söylüyoruz değil mi? Biz
yine... Ya işte. Evet.
Bunu ilk kez burada konuşuyoruz.
Evet yazmaktayım fakat aşırı mükemmeliyetçi tarafım o kitabı çıkarmamı engelliyor. Öyle bir hastalığım var.
Bende de var o ya.
İyi olmadığını düşündüğüm için pek çok noktada hala araştırmalarını yapıyorum ve eşim de artık bundan sıkıldı. Benim eşim de çocuk kitapları yazarı. Seda 6. ya da 7. kitabını çıkardı.
Ben evet işinizi biliyorum Seda.
Bir tek
biliyorum.
Kitap çıkaracağım. Bakalım o da bizim buna denk gelecek göreceğiz.
Peki sonra lise hayatınızda?
Lise hayatımda bir sahneyle tanışmam var. Tiyatro. Daha sonra üniversiteye girmeden önce babam da annem de ikisi de benim diş hekimi olmamı istiyorlardı aslında.
Kariyerlere kariyerlere bak. Diş hekim olmasını isteyen bir babam annem var.
Böyle hafif bir baskı hissediyordum üzerinde. Fakat üniversite sınavını kazanamayınca daha doğrusu iki sınav vardı orada. İkinci sınavı kazanamadım. Birinci sınavdaki puanım çok yüksekti. İkinci sınavda kazanamadım istediğim yerleri. Fakat zihnimde de hep benim zaten sinema, televizyon ya da bir konservatuvar arzusu var. Onu da şöyle bir şekilde ben babamı bir gün çektim kenara. Dedim ki baba ben zaten bu işi istemiyorum. Yani hiç üzülmeyin. Ben de bu işi yapabilir miydim bilmiyorum. Ben sahnede olmak istiyorum diye söyledim açıkçası. Annem de bunu biliyor. Sinema, televizyonla konservatuvarın sınavları aynı gündü. Babamla bu sohbeti yaparken baba ben ikisinden birini istiyorum ama hangisini yapacağımı karar veremiyorum dedi. O da dedi ki televizyonculuk sanki daha çok para kazandı.
Ha evet. Öyle bir şey var.
Olabilir mi acaba falan diye düşündü. Ben ikisinin sınavındansa birini tercih ettim. Sinema televizyonu sınavına girdim ve orayı kazandım.
İlk olarak başladığınız şey...
Anadolu Üniversitesi'nde okudum ben. Ben radyocuyum aslında. Radyocu kökenliyim. Eskişehir'de radyoların yasaklandığı bir dönem vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum.
Ben 82'liyim daha. Ben
tamam, biraz... Çok teşekkür ederim. O zaman şöyle anlatayım.
90'lı
yılların başında Türkiye'de özel televizyonculuk ve radyoculuk yasaktı. Beyazıt Öztürk'le ben o zamanlarda sokaklarda Ankara'ya yürüdük biz. Radyomu istiyorum diye. Biz kaçak yayınlar yapıyorduk. Polis bizi takip ediyordu. Biz gericimizle.
Çok ilginç ya.
Arkadaşlarımızın evlerinde, bazen bir samanlıkta, bazen bir tavan arasında vericimizle beraber, verici burada yanımızda, o radyasyonu da yedik yani zamanında. elimizde mikrofon, babamın CD player'ı, benim CD'lerim veya işte kasetlerim. Oralardan yayın yapıyordu. Sonra özel radyolar serbest bırakıldı, bir kanun çıkarıldı ve biz Eskişehir'de pek çok radyoda kuruluşunda da yer aldık. Beraber de çalıştık Beyazıt Öztürk ve diğer arkadaşlarımla birlikte. Dolayısıyla aslında özel radyoculuktur benim başlangıcım. Ama hep üniversite döneminde. Sonra TRT'ye gidip gelmeye başladım. Orada ilk kez ekrana çıktım. Genç Haber'de. Aslında benim ilk ekrana çıkışım lisede. Nasıl diyeceksiniz? O zaman açık öğretim dersleri vardı. Açık öğretim dersleri liseler için televizyonda yayınlanırdı. Babam da o derslerin kimya bölümünün, babam kimya profesörüydü çünkü, senaryo yazarıydı.
Evet.
Ve ben orada ekrana beyaz önlük giymiş, işte turnusol kağıdını batırıp rengi değiştiren bir çocuk, yani bir figüran olarak.
Tam bir kariyer biyografisi. Yemin ederim tam bir kariyer biyografisi yani vallahi.
Sonrasında işte böyle gelişti olaylar.
Sonrasında Mehmet Ali Birand'ın ekibinde de çalıştınız.
Evet. Üniversite bittikten sonra
çok
kıymetli İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra da iş aramaya başladım. Bir o zaman Kanal D'ye gittim ilk olarak. Bir arkadaşımın aracılığıyla deneme çekimi yapıldı bana. Öğle haberlerine spiker aranıyor diye. Ondan sonra çok iyi buldular. Çok beğendiler. Akşam haber vereceğiz dediler. Telefonla aradım. Kabul edilmemiş. Neden dedim? Çok genç buldular seni dediler. Dedim bari haber merkezine gireyim.
Evet.
Yok oraya da almak istemediler. Eleman almıyoruz dediler. İyi ki de almamışlar. Sonra ben bir abimizin katkısıyla Mehmet Ali Birand'la tanıştım ve 32. günde çalışmaya başladım.
O dönem zaten habercilikti ya. Bence
aynen.
Şimdi de çok teşekkür ediyoruz vallahi sana. Senin gibi böyle kıymetli çok az isim kaldı şu an. O dönem habercilikti. Şu an mesela benim hiç anlamadığım bir şey var. Mesela geçenlerde yine bir CNN muhabir arkadaşım yurt dışında bir röportajda Sezgin Baran Korkmaz'la yan yana geliyor mesela. Ya adam bütün her yerde kırmızı bir şey bültenle aranıyor. Türkiye'de kanal kuruyor. Şu an kanalı var mesela. Başka yani bir işim ben biliyorum.
Orada,
enteresan bir şey oldu. Olduk yani iyice.
Söyleyeyim mi? Orada şimdi kendimi düşündüm. Ben o yayını yapar mıydım yapmaz mıydım diye. Çok riskli.
Çok
riskli. Belki de şöyle bir şey de olmuş olabilir. Belki bu planlanmış da olabilir.
Yani
da
evet.
Bilmiyoruz. Yani o da işin perde arkası. Belki de bu yayın planlandı. Hani yayın basıldı. Çünkü ben elimde mikrofonla o yayını yaparken bu arada orada...
Interpol'le aranan bir adamdan bahsediyoruz ama bu çok enteresan.
Soran arkadaşlarımız arasında çok değerli isimler var. Mesela Zay abi var, Özay Şendir oradadır.
Evet.
Ama onun tabii o yayını durdurmak gibi bir yetkisi yok. Orada o yayını
buradan ya, akış buradan söyleniyor
sadece,
zaten.
Evet, sadece tepedeki kişidir. Yunus Paksoy'du zannediyorum.
Evet evet.
Hani mikrofonu uzatan. O mikrofonu uzatmak uzatmamak meselesi çok yayıncılık açısından, habercilik açısından heyecan verir. Şimdi ben de yapabilirdim onu.
Çok emin değilim.
Ama riski çok büyük.
Çok yani büyük bu tartışılması gereken, etik açıdan çok tartışılması gereken bir mesele. Habercilik heyecanına kaptırmış da olabilirler kendilerini ama yapılmasa daha mı iyiydi? Evet.
Bence çünkü çok daha iyiydi.
Bir, yani yarın öbür gün çok... başka ismin aynı şekilde yayın basıp da karşısına çıkıp da bu soruları cevaplaması, kendisine savunmasına fırsat verilmesi sıkıntılı bir durum. Hukuk karşısında hesap verdikten sonra bir röportajı yapsanız
tabii ki, tabii ki. İşte orada bizim şeyi olarak geliyor bana mesela. Bizim diğer ülkelerde hukuki olarak sanki daha böyle zayıf planlanılmış bir yapımız gösteriliyor gibi. Evet. Çünkü adam bizde kırmızı bülük sistemindi. Bizde tamamen aranan bir kişi.
Evet.
Ve benim mesela eski alanlardan çıkan bir sürü arkadaşım şimdi mesela kurulan o kendisinin ortak olduğu alanı bir bir geçtiler. Ya işte dedim, ben mesela bunun sohbetini geçen yaptım. Dedim ki bakın Türkiye dedim ne kadar basit değil mi? Kanal kurmak, hemen sisteme geçmek. Ama ne kadar kıymetli isimler var dedim. Yani bugün mesela muhalif alanınızı eleştirebilirsiniz. Farklı bir şey izliyor olabilirsiniz. Neticede akşamın sonunda oturup yan masada karşılık sohbet ediyoruz.
Futbolcular gibi.
Yani karşılık sohbet ediyoruz yani ama.
Futbolcular da böyle yapmıyor.
Tabii ki. Ama bir de şöyle bir şey var. Suçlu bir kişi yani. Ben evet. Suçlu bir kişinin evet. Yapılandığı bir alanın içinde olmak istemem mesela. Kişi suçlu. Yani bu yani net bir şekilde bizim ülkemizde ispatlanmış suçlu bir şey.
Suçlunun yanında şöyle bir şey var. Yani suçlu olması gerekmiyor. Hakkında herhangi bir suç isnadı da olabilir. Yani şöyle düşünün. Eylem Tok.
Evet.
Şimdi çocuğunu Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırdı.
Oğlu, o da işin ayrı birinin
şey. Ürüne yol açtı. Şimdi Eylem Tok bir yayına çıksa ve kendini savunursa ne kadar doğru ne kadar değil. Çünkü tek taraflı olacak bu. Ha şu olabilir. İki aile karşı karşıya gelebilir yayında. Onlar sorularını sorarlar. Eylem Tok da cevap verir. Bakın bu muhteşem bir habercilik örneği olur. Ama Eylem Tok'la röportaj yapmak da iyi bir habercilik örneğidir. Şimdi orada mesele şu. Eylem Tok ne kadar suçludur ne kadar değildir. Onu mahkemenin
kararı. Mahkeme karar verir.
Yani burada çok böyle çok ince bir çizgi var.
Ama o konuda da mesela yine bizim bir haberci arkadaşımız Roj'daydı.
Evet.
Roj'da olması lazım. Demir mesela öyle. Evet. Demir haberciydi lazım. Ve çok da başarılı bir arkadaşımız. Bizim mesela sevdiğimiz bir kardeşimiz. Oradaki alanda mesela doğru bir şey yaptı bence. Ülkemiz adına çok doğru bir harekette bulundu ve başkası susabilirdi mesela. Evet, çalıştığı kurumun altında böyle bir şey yaptım. Susabilirdi ve yoluna bakabilirdi ve orada çok güzel bir habercilik örneği gösterdi işte. Doğru haberci.
Vicdan azabı yaşadı o.
Bence
İlk etapta elimde vardı ve ben bunu yayınlamadım. Üstünden de bayağı da bir zaman geçti.
Tabii bayağı bir zaman geçti.
Dolayısıyla da o vicdan azabıyla bir şekilde doğruya kendini bir şekilde sevk etti. Bence de iyi bir habercilik örneği gösterdi. Çünkü bazen aslına bakarsanız...
Siz bizim için çok büyük bir örneksiniz çünkü. Öz örneksiniz.
Yani bazı durumlarda hakikaten o söylediğiniz şeyin karşılığında kendi hayatınızla ilgili çok ciddi ödünler veriyorsunuz.
Evet.
Gerçekten öyle.
Tabii yani olmaz şey olur mu? Çok tehlikeli bir hareket yaptı.
Bir de şu var mesela. Ben de haber merkezinde arkadaşlarımla zaman zaman tartışıyorum. Arkadaşlar bu haberi böyle mi vermemiz lazım? Niye böyle veriyoruz? Niye? Biz çok kavga ediyoruz. Çok tartışıyoruz. Ama en nihayetinde şöyle bir şey var. Ortak akılla bir iş yaptığınızda her ne kadar siz o fikre katılmasanız
evet.
Bir şekilde onu sunmak zorundasınız. Haber spikerinin en önemli görevlerinden biri olur. Yani haber merkezinden karar verdikten sonra sizin yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok.
Evet. Doğru.
Yani evet, beni ikna etmeye çalışırlar mesela. Veya ben onları ikna etmeye çalışırım. Bu konuda çok tartışırız. Arka plan pek bilinmiyor. Sanki şöyle gibi algılanıyor. Bizi eleştirenler genelde şunu söylüyorlar. Ya Cemil Bey işte bizi mahvettiniz, bizi yok ettiniz, bizi gömdünüz. Yani biz böyle oturup böyle bir grup kötü insan. Biz şimdi bu arkadaşlarımız mahvetmek için acaba nasıl haberler üretebiliriz diye düşünmüyoruz. Böyle bir şey yok yani. Öyle algılanıyor ama. Ama orada da çok ciddi bir... Çünkü herkes aynı fikirde olamaz. Mümkün de değil. Zaten de olmaz.
Zaten hepimiz aynı fikirde olursak dünyada hani yan yana olmamızın bir anlamı gelişemeyiz. Evet yani birbirimize bir şey katamayız. Farklı şeyler, biz bugün mesela Ecem'le bile bazı konular ters düşebiliyoruz ama hemen ben mesela tamam öyle olsun ama gel bak bir de buradan bakalım. Hani bu ortayı bulmalıyız hani, çünkü ya. Yani.
Evet, aynen öyle.
Ha, senden de olsun, benden
asgari
de olsun diyor.
Asgari müşterek deniyor ya ona. Asgari müşterekle birleşmek. Öyle olmak zorundayız. Zaten o zaman geleceğimizi kurgulamakta çok büyük sıkıntı çekeriz.
Evet. Peki son soru olarak Cem abi şey soracağım sana. Sadece haber sunuculuğuyla kalmadın. Bununla ilgili bir de çok önemli bir kurumda ders veriyorsun. Ki evet. Sana arkadaşlarımız mesela senden ders almak istediklerinde nereye gelmeliler, nereye başvurmalılar, nasıl bir yol izlemeliler?
Birkaç yerde
çok ciddi sorular var çünkü bu konuda bana da.
Birkaç yerde ben eğitim vermeye gayret ediyorum. Birincisi bir üniversitede başlayacağım önümüzdeki yıl. Gelişim Üniversitesi.
Gelişim Üniversitesi.
Evet, dışarıdan
çok güzel.
Bir hoca olarak transfer ettiler beni. Sağ olsun.
En doğru kararı almışlar beni.
Sağ olsun.
Vallahi.
Habercilik üzerine, spikerlik üzerine, birazcık muhabirlik üzerine, yani haberin tamamı üzerine bir sezon bir ders vereceğim. Bakalım nasıl gidecek. Daha önce yapmıştım aslında Nişantaşı Üniversitesi'nde de. Bu ikinci olacak. Zaman zaman işte açık eğitim seminerleri veriyorum. Zaman zaman başkent iletişimde evet. Derslere katılıyorum. Ve ayrıca şimdi yeni bir şeye daha başlayacağım. Bunu da ilk kez söylüyorum. Senin aracılığını yapsın.
Bazen bu sen... iki oldu. Podcast evet, iki oldu. Ben sayıyorum abi bir seçim.
Önümüzdeki günlerde bir arkadaşımla birlikte çevrim içi, aslında hani online çevrim içi Türkçesinde kullanalım diye söylüyorum. Çevrim içi bir seminer dizisine başlayacağız. Sertifika programına başlayacağız.
Aa süper işte bunu bekliyorlar. Bunu soruyorlar.
Ve diksiyon üzerine. Benimle birebir muhatap olacaklar. Yaklaşık 10 saatlik bir paket olacak bu. Tabii belli bir ücret karşılığında olacak.
Tabii. Bu netleşe bir emeğiniz, bir şeyiniz var.
Sadece benim için de bir kurumla beraber çalışıyoruz. Bu işin faturalaşma kısmı var.
Tabii.
Var. Bir eğitim.
Mutfak tabii ki.
Ama karşılığında da E-Devlet onaylı bir sertifikalar olacak arkadaşlar.
İşte piyasada bundan çok var ya. Ben özür dilerim. Evet. Hani son şeyi böleceğim ama. Mesela mankenlik okulları türedi son zamanlarda evet. Mesela. Diyorum ki mesela atıyorum mesela işte biz diyor diyalog eğitimleri falan da aldık diyor. Aynı okul ya diyorum ki bunun aldığınız sertifikanın ne önemi var ki başka bir kurumda? Yani mesela sizin orada çok önemli bir şey. E-Devlet üzerinde.
Tabii. E-Devlet sertifikalı. Olmalı. Ben bunu önemsiyorum. Yoksa ben bunu yıllardır yapabilirdim.
Tabii
zaten.
Ki.
Ben bunun altyapısını hazırlamaya gayret ettim. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sertifika verebilme şansım olsa. Asıl
olan. Aa bu arada çarşamba günü Milli Eğitim Bakanımızın baş danışmanı İbrahim Sarıtaş kesin, bizimle olacak.
Bu soruyu iletirseniz.
Evet İbrahim Bey bizimle olacak. Çarşamba günü burada harika. Olacak.
Ben böyle bir şey istiyorum ve bekliyorum açıkçası. Çok açıkta da talepte bulunuyorum çünkü.
Hatta bir kahvede buluşalım böyle İbrahim Bey falan.
Neden olmasın?
Ben hemen kendisine şimdi yayınımızdan
çünkü
sonra söyleyeceğim.
Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'yla biz bir çalışma yapmak istedik zaten. Yaptık da hatta. Ama devamı gelmedi. Bundan 3 hafta kadar önce Türk Dil Kurumu ile bir çalışmaya başladık. Konuşma dili Türkçe üzerine.
Ne güzel ya.
Bir şeyler yapmaya geldi.
Hayır nerelerden uzak kaldı? Ya dışarıda zaten bilmiyorum hocam sen de farkında mısın ama insanlar Tarzanca konuşuyor. Evet. Ben öyle düşünüyorum yani. Bir de şey tembelliği oldu artık. Minaver diyor ben ne haber dediğinden ne haber abi ne haber yani. Naver ne ya ben
şimdi sen bunu söylüyorsan yani. Ben ne diyeyim?
Tabii çok kötü bir de şeyler var kısaltmalar var işte.
Yani ben biraz genç kuşaktan da uzaklaşıyorum evet. Yaşım itibariyle. Kızım aracılığıyla bunları öğreniyorum. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Sadece Türkçe değil.
Şey geliyorum babiş mamiş geliyorum.
Yok asla öyle konuş. Beni bilir.
Maşallah.
Eşim de.
Maşallah.
Bu bilir doğru. Arkadaşları arasında farklı bir dil kullanıyor. Mesela İngilizce de bozulmuş biliyor musunuz?
Tabii ki.
Ben mesela benim bildiğim İngilizce ile adanın konuştuğu İngilizce arasında dağlar kadar fark var. Bir kısaltmalar getiriyor bana. Mesela slay son zamanlarda en çok kullanılan kelimelerden biri. Kızım diyorum sen bunları bana bir yaz.
ben diyeyim.
Rehber olarak kullanayım yani hakikaten öyle. Sadece Türkçe değil bütün diller tehlike altında. Bu da işte sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşması ve hani global olma meselesiyle ilgili aslında. Birazcık oraya geliyor. İş yapay zekada da biliyorsun o noktada. Yani yapay zeka inanılmaz derecede hızlı gelişiyor. Ben çok kısa bir zaman sonra bizim işlerimizin de artık yapay zeka tarafından yapılacağını düşünüyorum.
Hiç zannetmiyorum. Ben bu sesi duymadıktan sonra abi ne yapacağım?
Duralım. Benim sesimi bir şekilde tekrar bütün kelimeler için yaratabiliyorsun diyorsun.
Ama emin ol ben o alanda benim çok bilişim uzmanında çok kıymetli bir dostum var ve çok iyi bir isim. Ne kadar teknolojik olursa olsun emin ol aynı sevgi ve aynı samimiyet bir yani dinle mesela kesinlikle almayacaksın. Şeyi var robotik bir şey yani.
Doğru.
Ya bu duygusuz diyorsun. Şey hani az en başta söylediğimiz gibi
son
yani.
Son çıkan ChatGPT'nin evet. Versiyonunu dinledin mi? Orada bir reklamında şunu yapıyorlar. Duygusuz bir şekilde okuyor. Oradaki reklamda oynayan kişi diyor ki lütfen biraz daha duygulu okur musun bunu diyor.
Ya.
Nasıl bir duygu veriyor biliyor musun? Şu anda Türkçe için yok doğru ama İngilizce için inanılmaz bir duygu çalışması yapıyorlar. Çünkü asıl mesele artık yapay zekanın duyguyu algılayabilmesi. Evet. Ve şu var. Böyle görüntülü iletişim kurabiliyorsun yapay zekaya.
Resmen yok oluyoruz.
Görüntülü konuştuğu zaman senin yüzündeki ifadenden senin ne olduğunu anlayıp duygunu çözüp şöyle diyor sana. Üzgün müsün? Üzgünsen sana şöyle bir müzik açayım. Bak bu sana iyi gelecek. Depresyonda mısın? İstersen seni birine bağlayabilirim. Artık bunu yapacak vaziyete gel.
Abi ben telefonu hemen kapatıyorum. hemen şeyle
yani, deneyim. Ben şöyle düşün. Artık film senaryosunu yazıyorsun. Sana filmi çıkarıyor. Kısa filmler
var.
Ve oyuncuları da bu. Yani oyunculuk da aslında başka bir aşamaya geçmiş.
Evet.
Valla benim dedikodusu duydum var.
Kanalıma dedim ki dün genel müdürüme. Beni dedim kiralayın. Ben dedim sesimi ve bedenimi size bir şekilde ömrümüz boyunca ATV haberi sunabilirim diye. Yaşlansam da. Benim şu andaki halimin avatarını yapalım. Sesimi de kiralayın ve ATV ana haberi sonsuza kadar Cem öğretin.
Olur mu ya öyle bir şey aile? Değil mi artık?
Oluyor ki.
Yakında şey olacak diye bir gerçi var ya dünyada bunun eşi benzeri çok var. Mesela ölmüş olan sanatçılara, kıymetli sanatçılara tekrardan hologramla.
En son Cem Karaca'yı yaptılar. Evet. Şey mesela ses açısından, duygu açısından diyorsun ya, Zeki Müren mesela Parla Norm Ender'in marşını söyledi. Bir dinleyin.
Dinlemedim vallahi.
Ne kadar Zeki Müren'e benzediğine şaşıracağız.
Peki Cem Bey, son olarak genç haberciler için tavsiyeleriniz nelerdir?
Uyanık olsunlar.
Haberin merkezinde olsunlar.
Bir de şu var. Şimdi pek çok şey, şimdi yaşlı gibi konuşmak istemiyorum.
Tecrübe lütfen. Evet. Tecrübe.
Yaşlanmış biri olarak konuşmak istiyorum. Uyanık olmalarının yanı sıra kişisel gelişime çok önem vermeleri gerekiyor. Çünkü siz oraya çıktığınızda sadece siz olmuyorsunuz. Orada bir karakter var ve o karakter bir örnek aynı zamanda. Mesela pek çok kişi bana onu söylüyor. Cem Bey, biz de sizin gibi konuşmak istiyoruz. Ses tonumuzu sizin gibi kullanmak istiyoruz. Sizin gibi anlatmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz diye. İşte orada bir rol model oluyorsunuz. Onu unutmasınlar. Haberci sadece bir haber anlatıcısı değildir. Bir rol modeldir aynı zamanda. Toplumun duygusunu da bir şekilde aktarır. Dolayısıyla kişisel gelişim çok önemli o noktada. Duygulara hakim olmak, kendini doğru ifade etmek ve bunu kısa zamanda yap. Onun için üzerine çalışmak gerekiyor. Önce bilinçli farkındalıklarını geliştirmeleri lazım.
Evet. Ya tabii bir de toplumun örnek teşkil ettiği isim oluyorsunuz. Yani
tabii.
Çok dikkatli olmanız gerekiyor.
İnsanlar size öykünüyor ve ağzınızdan çıkan her şeyi dinliyorlar.
Ve bunun söylediğiniz cümlenin de siz garantörü mü diyor?
Garantör oluyorsunuz.
Yani o yüzden evet bazı şeylerde biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ben de öyle düşünüyorum. Çok böyle sevdiğim bir abim var. Ona da söylüyorum bunu. Mesela bazı noktada çatışıyoruz onunla. İyi de bir akademisyen. Ama diyorum hocam yani biz sizinle işte Ferhat böyle diyor. Ama abi bak sen iyi bir rol modelsin diyorum. Şimdi senin hitap ettiğin yani yaklaşık 8-9 bin kişilik bir öğrenci alanı var. Yani ben bazı konu noktalar seni uyarıyorum ama uyarımı yanlış anlama diyorum. Çünkü sen bizim için bir rol modelsin. Tamam, derslerin dışında sosyal hayatında dengeli olmak zorunda.
Tabii.
Sosyal hayatındaki bu karmaşa biraz daha diyorum devam ederse yani senin derslerinde seni ciddiye alabilecek öğrencileri göremeyeceksin dedim mesela abi. Ve çok kıymetli bir alanda hocalık yapıyor.
Dışarıya da yansıyor mu peki? Durum?
Bence yansıyor. Ben görüyorum mesela.
Evet.
Ben arkadaşım hemen bende de şey huyu var. Mesela birisi bir şey yaptığında eğer gerçekten onun iyi olmasını istiyorsam ben çok iyi bir tespitçiyimdir mesela. Ya bak bunun farkında mısın derim, bak böyle oluyor. Haberin olsun. Hani bunu ben görüyorsam, ben senin dostunum. Ben görüyorsam seni tanımayan insanlar fazla görüyor. Çünkü benim hepimizin dostlarının bazı hatalarını ve yanlışlarını görmemek gibi kabiliyetimiz vardı. Çünkü onu sevdiğimiz için
altını görüyoruz.
Hoş görüyoruz onu. Olur ya olur falan. Ama ben bunu görüyorsam eğer bu kadar yüksekti bir başkası bunu fazla görüyordur diye. Çünkü bir saatten sonra samimiyetimiz kayboluyor. Uzaklaşmalar başlıyor. Valla çok sohbet çok güzel bir şekilde geçti ya Cem abi. Bir bitmesin.
Geçti, bitti mi şu an?
Valla bitmesin istiyoruz biz de. Ya biz bitmesin istiyoruz ama yapalım mı bunu Cem abi bir kez daha güzel biz ileri zamanlarda. Ama ben şeyi istiyorum mesela hatta bunu şöyle yapalım.
Bak teklif geliyor.
Şimdi İbrahim Bey gelecek dediğim gibi. Şimdi o da geldiğinde mesela o da bize katılacak mesela. Bu hafta gelecek. Bu hafta öyle normal burada bir yine Cumhuriyet'e doğru bir 80-81 yıl gezdikleri çok önemli bir şeyleri var. Tiyatral oyunları var biliyor musunuz onu?
Yok bilmiyorum.
Cumhuriyet'in doğuşu. Burada yani şu an Bakan Bey hep zaten eşlik ediyor bütün oyunları. Dehşet bir kadro var. İnanılmaz bir kadro var. Hatta birazdan gösteririm sana abi. Ve inanın ben o tiyatral oyununa gidecekler hep şey derim. Yanınızda iki poşet peçete götürün.
O kadar.
Ya iki poşet peçete götürün ya. İnanılmaz film.
Başrolde kim vardı?
Başrolde hiç ki ismi bilmiyorum ama Atatürk'ü inanılmaz benzetmişler. Bu arada...
Dur galiba Tamer Karadağ yönetiminde mi yapıyor?
Yok değil. İbrahim Sarıtaş yönetiminde. Evet. Bakan Bey'in danışmanı yönetiyor. Hatta içinde çok sevdiğin senin de çok yakın arkadaşların
Kaplanoğlu'nu. Aa evet, bunu görmüştüm Hüseyin'i.
Bu hafta şimdi çarşamba günü burada olacak. Önümüzdeki haftada mesela bir yine yan yana geleceğiz. Bu projenizi bence hem siz bu çarşamba bir konuşun sonra.
Harika.
Yayında da böyle güzel bir birleşim yapın. İbrahim Bey de daha önce şeydi, 14-15 yıl Kültür Bakanlığı'nda görevliydi. Şimdi Milli Eğitim Bakanımızın başdanışmanı.
Bu tür girişimler aslında gençliğe bir şeyler anlatmak için çok iyi. Çünkü gençlik sosyal medyada öyle bir esir olabiliyor ki bazen. Bu tür güzellikleri unutuyor ve görmüyor.
Muhteşem bir bunları kadrosu var. Lazım. Çok muhteşem bir kadrosu var. Hep beraber bir yan yana gelelim. İyice tekrar abi. Üzerinden bir konuşalım. Ayağına sağlık Cem abi.
Teşekkür
yine ederim. Güzel bir günde buluşalım. Yine sohbet edelim. Valla seninle bayağı uzun geçti gitti. Bu sefer biz seni sıkıştırdık. Her zaman sen ekran önünde oluyorsun.
Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Ne demek, her zaman gelin.
Evet değerli kıymetli podcast dinleyicileri, bu hafta gerçekten beni çok heyecanlandıran bir konukla birlikte olduk. Tabii Ecem.
Uyuyamıyorum dünden beri. Ben gerçekten o durumdayım, evet.
Ya ben diyorum ya yayına girmeden şey diyor abi, ben siz konuşsanız da ben Cem Bey izlesem falan diye.
Peki nasıl geçti? Biz ona soralım.
Ya, şimdi, biz seni sıkıştıran evet.
İlk sefer yani ilk yayına başlarken konuştuğumuz gibi böyle ya acaba yanlış bir şey söyler miyim? Evet. Yanlış bir hareket yapar mıyım? Dün geceden beri ben böyleydim. Ama o işte sizin de dediğiniz gibi enerjiden kaynaklı mıdır artık nedir bilmiyorum. Çok rahat geçti.
Ne güzel. Evet,
gece 1'de konuşuyoruz ya 1'de. Haberin olsun bak böyle falan diye. Çok da güzeldi vallahi.
O zaman ben son sözümü söyleyeyim mi?
Evet lütfen.
Haberin merkezinden iyi akşamlar.
Ferhat ve Ecem'le Laf Lafa programı sona erdi.